Ayrım 20. Elveda Güzel Vatanım. Ahmet Ümit. Sayfa 203. Kusura bakma evlat ama seninki münevver hassasiyeti. İyi geceler Ester. 6. gün gece. Bu öğleden sonra Cizmi binbaşından öğrendiklerim hakikat çıkarsa artık sana yazmama gerek kalmayacaktı. Belki bu otelden de ayrılacaktım. Evet, bu haber gerçekse İstanbul'a gelmeyi tercih ettiysen beni arıyorsun demekti. Demek orada mutlu olamamıştın ki benim yaşadığım şehre taşınmaya karar vermiştin. Hem de ailenle birlikte. Fakat senin ailen yoktu ki. Sadece Leon dayı kalmıştı. Bir de baban, Monsieur Naum. Lakin baban Paris'i ders verdiği üniversiteyi bırakıp İstanbul'a gelmezdi. Belki de Leon dayıyla ikiniz geldiniz sadece. O Selanik'i bıraktı, sen de Paris'i. Neyse, anlarız nasıl olsa yakında. Ama hiç bu kadar mesut hissetmemiştim kendimi son zamanlarda. Evet, belki artık sana yazmamalıydım ama nedense vazgeçemiyorum bu tutkudan. Sanki bu odaya yazmak için gelir gibiyim. Gündelik hayatın öteki rutinlerinin hiçbir önemi yok. Hayır, kalemi bırakmayacağım. Hatta birlikte yaşamaya başlasak bile yazmayı sürdürmek istiyorum. Birlikte yaşamak mı? Bak, zavallı zihnim hayallere kapılmaya başladı işte. Evet, yemeği tek başıma yemiştim bu akşam. Reşit de evine gitmek mecburiyetindeydi zaten. Artık bu gece ailesiyle birlikte geçirmek istiyordu zavallım. Ben de mantar çorbası, bir salata, bir keşkülle nefsimi köreltip çıktım odama. Yine maziye dönmek istiyorum. Bu güzel şehri kardeş kanıyla lanetleyen o utanç verici ayaklanma günlerine, hiç beklemediğim halde ölümün beni derinden etkilediği o çatışma sonrasına. Evet, Şemsipaşa suikastı. Selanik'te vurduğumuz 3 Arnavut fedaiden sonra böyle bir vicdani tereddüt, böyle bir merhamet buhranı yaşayacağımı hiç ama hiç zannetmiyordum. Farkına vardığımda artık çok geç dediğim anlardan biri değildi. Hayır, sadece kafam karışmıştı ama kısa bir süreliğine. Tecrübesizdim, yeterince güçlü değildim. Bu kadar sert bir çatışmanın ortasına ilk kez düşüyordum. Evet, teke tek bir kavga değildi bu, toplu bir boğazlaşmaydı. Üstelik karşılaşacağım ilk toplu boğazlaşma da bu olmayacaktı. Çok daha beterleri bekliyordu beni istikbalde. Zafiyet göstermek ölümcül olurdu. Hakikat buydu, vatanım bana en çok ihtiyaç duyduğu an tereddüt edemezdim. İradem böyle buyuruyordu. Basri Bey, Mülazım Fuat, harp arkadaşlarım, herkes böyle diyordu. Asileri yenmiştik hem de çok kısa bir sürede. Hepimizin korkulu rüyası olan ihtimal de gerçekleşmemiş, Yıldız Sarayı'ndaki ikinci fırka direnmemiş, Abdülhamit ordusunu üzerimize sürmemişti. Tek el silah atılmadan düşmüştü saray. Ertesi gün Selimiye kışlası da teslim olmuş, isyancıların son kalesi de beyaz bayrak çekmişti. Zafer katiyetle bizimdi. Meşrutiyet artık yıkılmamak üzere ülkede yeniden tesis edilmişti. Elbette bunun bir bedeli olacaktı. Elbette insanlar ölecek, elbette kan akacaktı. Fransız ihtilalinde de böyle olmamış mıydı? Bizde de olacaktı. Ah, bir de başımı yastığa her koyduğumda şu korkunç rüyayı görmeseydim. Uzun yıllar başıma tebelleş olacak, uykularımı bölecek kabusu ilk o zaman görmüştüm işte. Uykusuz geçen o iki kanlı günün ardından artık yorgunluktan bitap düşüp yatağıma uzandığımda. Daha önce de yazmıştım sana bu karabasanı. Selanik'te beni cemiyete aldıkları şu yemin töreni. Gözlerim bağlı, bilmediğim koridorlarda sürüklenişim. Her yanımda fısıltılar. Ölülerin mi, yaşayanların mı bilinmez. İçimi ürperten, tüylerimi diken diken eden fısıltılar. Sonra beni cemiyete alan o kurul, sanki bir tiyatro sahnesi, seyircilerin oturduğu koltukların halka halka etrafımı sarması, herkesin beni itham etmesi, herkesin benden nefret etmesi. Söylemeseler de bunu hissedişim, belki dile getiremedikleri için daha çok hissedişim. Derken senin ortaya çıkışın, ne bir gülümseme, ne ağzından dökülen tek bir sözcük, öylece bomboş bakışın yüzüme. Sonra gözlerinin usulca masanın üzerindeki bir nesneye kayması, benim de masanın üzerine bakışım, bayrakla Kur'an'ın yanında duran metal bir karaltı, bir Karadağ tabancası, solgun yüzündeki ifadeyi hiç değiştirmeden silaha uzanışın, tabancayı alıp bana doğrulturken fısıltıların artması, dile getirmeseler de hepsinin aynı beklenti içinde olması, tetiğe basmanı, canımı almanı istemeleri, benim de bu çözümü adil buluşum. Bu sebepten olsa gerek hiç korkmayışım. Sadece o derin üzüntü, o kalp yangısı, benden bu kadar çok mu nefret ediyor diye kahroluşum. Bir an önce bas şu tetiğe, bitir şu ızdırabı diye düşünmem. Senin yapamayışın, iri siyah gözlerindeki tereddüt, dudaklarında beliren o buruk gülümseme. Sonra o beklenmedik davranışın, o korkunç an, silahı çevirip şakağına dayaman, benim dehşet içinde elimi uzatıp yapma diye haykırışım, yüzünde kayıtsız bir ifade ile senin tetiği çekmen, işte o anda uyanışım. Evet, ilk o zaman görmüştüm bu kabusu, o günden sonra da bırakmadı yakamı. Evet, bütün teferruatıyla aynı rüyayı, aynı dehşet veren kabusu yaşadım senelerce. Sadece sahneyi saran o gül korkusu, koltukların sayısı arttı zamanla. Bu trajik olayı izleyenler günden güne çoğaldı, sıra sıra yükseldi lojalar tavana doğru. Yüzlerini hiçbir zaman tam olarak seçemediğim insanlar bıkıp usanmadan itham etmeyi sürdürdüler beni. Bir gün gelecek kurtulacak mıyım bu karabasandan bilemiyorum. Belki de mezara kadar takip edecek beni böyle. Senden önce bir tek Fuat'a anlattım bu kabusu. Ne Basri'ye ne de Cezmi'ye bahsettim çünkü anlamazlardı. Basri Bey'le Topçu Kışlası'na girdiğimiz vakit yaşadığım tereddütü konuştum sadece. Geçer demişti bakışlarını kaçırarak. Geçer, alışırsın zamanla. Hepimizin başına geldi bunlar. Ama biz mücahidiz, şehzu var, dövüştüklerimiz de öyle. Ecnebi ya da kendi askerimiz olması fark etmez, düşman düşmandır. Şöyle düşün, sen onları öldürmeseydin onlar seni öldüreceklerdi ve bir kafir öldürdük diye sevineceklerdi. Cennetteki yerimizi garantiledik böylece, evet öyle diyeceklerdi. Kusura bakma evlat ama seninki münevver hassasiyeti, lüzumsuz merhamet. Ama dediğim gibi merak etme, geçer. Geçmedi. Çoğu zaman unuttum ama geçmedi. Allah'tan unutmamı sağlayacak olaylar hiç eksik olmuyordu hayatımdan. Evet, cemiyetin baş muhaliflerinin hepsi tasfiye edilmişti. Prens Sabahattin tutuklanmasa bile ülkeden gitmek zorunda kalmıştı. Derviş Vahdeti ise günler sonra yakalanmış ve isyana karışan 70 kişiyle birlikte idam edilmişti. Ve Temmuz inkılabının ertelediği bir vazife yeniden çıkmıştı karşımıza. Sultan Abdülhamit'in tahttan indirilmesi. Aslında o konu dersaadet ele geçirilmeden önce gündeme gelmiş ama Mahmut Şevket Paşa askerin tepkisinden çekindiği için meclisin bu teklifini ertelemişti. Çünkü ordunun içinde hala sultana bağlı askerler vardı. Fakat artık bu mesele halledilmeliydi. Talat Bey'in söylediği gibi iktidarın iki sahibi olmaz, ya onlar ya biz. Bizim kim olduğumuz belliydi, onlar kısmı ise biraz muallaktı. Abdülhamit de işlerinde olmak üzere bize karşı çıkan herkes onlardı. Ama onları iktidardan uzaklaştırmaya sultandan başlayabilirdik. Başladık da meclisi mebusan karşı ihtilalin bastırılmasından sadece iki gün sonra padişahın saltanattan ve hilafetten alınması kararını hal bağışlarıyla kabul etti. Bu mühim havadisi o öğleden sonra Basri Bey'den duydum. İki hafta süren o gerilimli, çatışmalı, korkunç günlerin ardından Müsavat Neşriyat'ta masama oturmuş, epeydir kapağını kaldırmadım, Anatole France'dan tercüme ettiğim Kırmızı Zambak romanının sayfalarına göz atıyordum. Senin hoşuna gidecek sözlerle ifade edecek olursam, kanlı siyasetin kirlettiği ruhumu edebiyatın sularında temizlemeye çalışıyordum. Bizim kumandan içeri girdi. Neşeden çok gerginlik vardı yüzünde. Abdülhamit tahttan indirildi diye mırıldandı. Evet, heyecanla bağırmak yerine adeta fısıldadı. Bu sabah erkenden toplanan meclis padişahı halletti. Tahta kardeşi Sultan Reşat çıkartıldı. Meşrutiyet için gözüne kırpmadan canını verecek olan bu zabit, ulaşmak istediği amaç hakikat olunca sanki bir boşluğa düşmüş gibiydi. Babasıyla hep kavgalı olan ama onu kaybettiğinde ne yapacağını bilmeyen yaramaz bir çocuğun şaşkınlığı içindeydi. Hayır, ben aynı hisler içinde değildim. Olması gereken buydu. Çok daha önce, belki de geçen Temmuz ayında alınmalıydı bu karar. Ama Basri Bey'in haleti ruhiyesini düşünürken Leon dayının sözleri çınladı kulaklarımda. Fransa değil burası, şehzu var. Millet inkılap filan istemiyor esasında. Devletin geri kaldığını gören bizim gibi aydınların isteği bu. Devri istibdatmış, sürgünmüş, zulümmüş, kimsenin umurunda değil. Fransa'da millet dökülmüştü sokağa. Bastili basanlar bildiğin işçiler, esnaflar, köylülerdi. Bizde ise meşrutiyeti çok yaşa padişahım diye kutluyor millet. Zor, çok zor iş şehzu var. Belki bir hayal, umarım muvaffak oluruz. Ama hakikat olması çok güç bir hayal. Fakat çok kıymetli bir hayal. O yüzden asla vazgeçmemeliyiz bu idealden. Ne kadar da haklıydı. Tüm ilericiliğimize, tüm inkılapçılığımıza rağmen mesele padişahla, devletle hesaplaşmaya geldiğinde elimiz kolumuz bağlanıyor, adeta hareketsiz kalıyorduk. Binlerce senedir iliklerimize işleyen kul kültürü, kadim boyum eğme geleneğimiz uysal çocuklara döndürüyordu hepimizi. O sebepten çok iyi anlıyordum Basri Bey'i. Kaç yaşına gelirsek gelelim, hatta ölüm döşeğinde bile olsak kurtulamayacaktık padişahın tesirinden. İyi olan taraf şuydu ki, bu kötü tesire inat inandıklarımızı yapabilecek cesaretimizi koruyorduk hala. Nitekim kafası karışık olmasına rağmen kendisine verilen vazifeyi yerine getirme mevzusunda en küçük bir zaaf bile göstermeyecekti Basri Bey. Sürgüne gidiyor Abdülhamit dedi dalgınlığından sıyrılmaya çalışarak. Evet sürgüne. Ne kadar tuhaf. Yıllarca o bizim arkadaşlarımızı sürgüne yolladı. Şimdi biz onu sürgüne yolluyoruz. Hem de nereye biliyor musun? Selanik'e. Evet bizim Selanik'imize. Çırağan sarayında kalmak istemiş. Olmaz demişler. Hemen toparlanmalısınız demişler. Şu anda Yıldız Sarayı'nda bir telaş var ki sorma. Eşyalarını topluyor hanedan. Seyahat bu gece. Bizim de toparlanmamız lazım şehzu var. Fazla vakit yok. Evet git bavulunu hazırla. Ne demek istiyordu anlamamıştım. Biz de gidiyoruz şehzu var. Evet yeni vazifemiz Abdülhamit'e yol boyunca eşlik etmek. Haydi haydi aziz kardeşim oyalanma derhal eve git eşyalarını topla. Sirkeciye gel. Hususi bir tren hazırlanıyor. Hala inanamıyormuş gibi başını salladı. Şu işe bak, Abdülhamit sürgüne gidiyor, hem de biz götürüyoruz onu Selanik'e. Padişahın tahttan indirilmesinden daha çarpıcı olan havadis işte buydu benim için. Önce çocuksu bir sevince kapıldım. Selanik'e gidecek, sevdiklerimi görecektim. Ama hemen ardından derin bir hüzün çöktü içime. Çünkü sen yoktun artık Selanik'te. Eylül ayından beri Paris'teydin. Leon dayıdan öğrenmiştim. Ders adete gelmişti. Meclis-i Mebusa'nın açıldığı 17 Aralık günü. Çok sevinmişti beni gördüğüne. Biraz da gösterdiği alakadan cesaret alarak sormuştum. Esler nasıl? İyi, çok iyi demişti bakışlarını kaçırarak. Biliyorsun Paris'te. Babasının yanında üniversiteye gidiyor. Arada bir yazıyor bana. Mesutmuş öyle diyor. Hiç rahat değildi bunları anlatırken bir tür suçluluk hissi vardı sanki. Beni soruyor mu diyemedim tabii çünkü sormadığından emindim. Benim tanıdığım Esler çıldıracak kadar merak etse bile asla sormazdı. Hem sorsan ne olacaktı? Ne sen Paris'ten dönerdin artık ne de ben ders adetten. Birimiz batıyı seçmiştik, diğerimiz doğuyu. Belki Selanik yine buluşturabilirdi bizi ama ne sen bir adım atardın ne de ben. Böylesi berbat bir hissiyatla topladım tahta bavulumu, giysilerimi alelacele tıkıştırdım içerisine. Aylardır görmediğim anneme kavuşacak olmak bile neşelendiremiyordu beni. Allah'tan yine vazife vardı, yine mesuliyet, hem de çok önemli bir mesuliyet. Sabık padişahımızın seyahat boyunca emniyetinin sağlanması. Osmanlı'nın 34. padişahı, Kanuni Sultan Süleyman'dan ve 4. Mehmet'ten sonra en çok tahtta kalan hükümdar ve babamın ölümüne sebep olan 2. Abdülhamit'in canının ve namusunun muhafaza edilmesi. Böyle düşününce idrak ettim yapacağımız işin önemini ve seni zihnimden kovup bu mühim vazifeye verdim kendimi. İşin aslı o geceye kadar hiç görmemiştim. Hakkında en küçük iyi bir his taşımadığım bu sabık sultanı. İlk kez sirkecide karşılaşacaktık. Hava kararmadan çok önce gelmiştik istasyona. Demir yolları müdürünün şahsı için yaptırdığı, biri lüks ötekileri alelade olmak üzere 3 vagonlu bir tren hazırlatılmıştı. Sirkeci'ye geldiğimde Basri Bey ve mülazım Fuat bavullarını çoktan bizim yolculuk yapacağımız 3. vagona yerleştirmişlerdi. Asıl kumandan ayaklanmayı bastırırken harbiye nezaretindeki asilerle konuşarak onları teslim olmaya ikna eden Makedonyalı kurmay binbaşı Ali Fethi Bey'di. Bilhassa Mahmut Şevket Paşa'nın emriyle sabık sultanı Selanik'e götürmeye memur edilmiş, yanına aralarında bizim de bulunduğumuz 30 kişilik seçmece bir müfreze verilmişti. Emniyet için lüzumlu olan bütün teftişi yaptıktan, şüpheli bir durum olmadığına kanaat getirdikten sonra beklemeye başladık. Bekleyişimiz uzun sürdü. Ezandan sonra hava iyice kararmışken 4 arabayla geldi saray efradı. Onları bizzat Hüseyin Hüsnü Paşa karşıladı istasyonda. Sanki büyük bir bozgundan çıkmış gibi omuzları düşük, başları önde, bakışları süzgün o kafiliyi görünce tuhaf hislere kapıldım. Kadınlar, çocuklar, hizmetliler ve en önde kül rengi ceketinin içinde kamburu çıkmış bir adam. Hazin bir görüntüydü. Adriyatik'ten Basra Körfezi'ne, Kafkaslardan Sahra'ya kadar uzanan bir devleti yıllarca idare eden, Osmanlı milletlerini pençesinde titreten o kudretli Abdülhamit, şimdi kamburlaşmış sırtı, süzülmüş ince uzun yüzü, güvensizce attığı adımlarla ne kadar da çaresiz görünüyordu. Yıllar önce bir Fransız gazetesinde Osmanlı İmparatorluğu için hasta adam tabiri kullanılmıştı. İşte Abdülhamit şu anda tam da o adamı andırıyordu. Eşyalar taşınırken bir ara etrafına bakındı, sanki bir şeyler arıyordu, bir şeye ihtiyacı varmış gibiydi. En yakınında ben bulunuyordum, göz göze geldik. Mesafeli gülümsedi. Kaçamazdım, ben de gülümsedim. Sağ eliyle hafifçe karnını tutuyordu. Evladım dedi rica dolu bir sesle, su yetiştirir misiniz? Allah rızası için bir taş delen suyu. Şu mendebur mide ağrılarım tuttu yine. Hiç buyurgan değildi sesi, aksine şefkat doluydu. Ama bir o kadar da kendinden emin. Duraksamadan koşturdum. Az sonra elimde iki şişe taş delen suyuyla yanında bitivermiştim. Minnetle gülümsedi. Sağ olasın evladım, su gibi aziz olasın. Trene bininceye kadar bir daha yakınlaşmadık. Gece yarısı ayrıldık istasyondan. Ne uğurlamaya gelen vardı ne de arkalarından mendil sallayan. Abdülhamit ve oğulları lüks vagona, kadınlar ise ötekine yerleşmişlerdi. Mümkün olduğunca uzakta duruyorduk. Ama arada bir padişahın vagonunun olduğu koridoru kontrol ediyorduk. Çünkü padişahın kendine zarar verme ihtimali de korkutuyordu bizi. Ama şükür endişe edecek bir vukuat olmadı. Sabaha yakın nöbet sırası bana gelmişti. Lüks vagonun bulunduğu koridora yaklaştım, etrafı kolaçan ettim. Asayiş berkemal görünüyordu. Tam dönecektim ki, evladım diyen bir ses duydum. Evladım bakar mısınız? Döndüm, Abdülhamit'in yorgun yüzüyle karşılaştım. Vagonun kapısını aralamış, sigara içiyordu. Siz bana su getiren gençsiniz değil mi? Mesafeli bir saygıyla yaklaştım. Evet efendim, buyurun, bir isteğiniz mi vardı? Sigarasını tuttuğu eliyle ceketimin cebini işaret etti. Ne okuyorsunuz? Heyecandan neden bahsettiğini anlamamıştım. Gözlerim cebime kaydı. Yolda okurum diye aldığım kitap duruyordu. Paris Sırları efendim, müellifi de Eugène Sue adında biri. Sigarasını dudağının arasına yerleştirip elini uzattı, romanı istiyordu. Cebimden çıkarmaya çalıştım fakat aksilik bu ya kumaşa takıldı. Sabık padişahın eli havada kalmıştı. Neyse ki çok sürmedi, güç bela çıkardığım kitabı uzattım. Adeta saygıyla aldı romanı eline. Çok iyi bilirim dedi kitabın kapağını incelerken. 17 eserini tercüme ettirmiştim. Victor Hugo ile aynı devirde yaşamışlar. Bakışlarını bana çevirdi. Siz nasıl buldunuz peki, beğendiniz mi? Ne dersiniz, Hugo kadar güçlü bir muharrir mi? Başımı salladım. Edebiyat tenkicisi değilim ama Hugo kadar büyük bir muharrir olmadığını rahatlıkla söyleyebilirim. Bir nevi cinayet hikayesi, bir nevi hafiye romanı diyebiliriz. Usulca kaldırdı başını. Hafiye romanlarını küçümsemeyiniz evladım. Hayatımda en büyük edebiyat lezzetini hafiye romanlarından aldım. Edebiyata meraklı olduğunuza göre Arthur Conan Doyle'ı bilirsiniz. Şu meşhur Sherlock Holmes şahsiyetini kaleme alan adam. Müthiş hikayeler. Ama işin acı tarafı ne biliyor musunuz? Yazarı da ne kadar önemli hikayeler yazdığının farkında değil. Evet, şahsi olarak da tanışmıştık. Saraya gelmişti. Mecidiye nişanıyla teltif etmiştim kendilerini. Zevcesine de şefkat nişanı vermiştim. Heyecanlanmıştı, ayağa kalktı. Vagonun kapısını itekleyerek yanıma geldi. Sert bir tütün kokusu doldurdu dar koridoru. Hiç Hafiye romanı okudunuz mu? Elbette okumuştum. Hatta seninle tartışmamıza neden olan bir kitap vardı. Sarı Odanın Esrarı. Ama şaşkınlıktan hatırlayamıyordum. Bu da normaldi. Çünkü gecenin bir yarısı Selanik'e giden bir trende yıllarca yıkılması için mücadele ettiğim Abdülhamit'le edebiyat üzerine konuşuyorduk. Okudum, okudum tabii efendim. Mesela Sherlock Holmes'u bilirim. Sigarasından derin bir nefes çekti dumanını salarken. Hadi delikanlı dedi manidar bir ifadeyle. Anladığım kadarıyla pek hoşlanmıyorsunuz bu nevi romanlardan. Biraz canım sıkılır gibi olmuştu. Evet, cinayet romanlarından çok hoşlandığım söylenemez. Daha büyük muharrirlerin romanlarını seviyorum. Anlayışla baktı yüzüme. Gençlik ömrümüzün en güzel mevsimi. Muammalarla dolu koca bir hayat sizi bekliyor. Beklentinin kendisi bile güzel. Ama sonra bir müddet sonra haydi ihtiyarlayınca diyelim, hayatın sırrına vakıf olunca günler sıkıcı saatlerden ibaret olmaya başlıyor. İtiraz edeceğimi zannetmiş olmadı ki devam etti. Evet, benim gibi her lahza, her saat, her gün yeni bir vukuatla sarsılan büyük bir ülkenin hükümdarı olsam bile eninde sonunda hayat sıkıcılaşıyor. Bu sıkıntının en iyi ilacı Hafiye romanları. İnsanın aklını çalıştırıyor, hislerini keskinleştiriyor, zekayı diri tutuyor. Sizi eşi benendi olmayan bir seyahate çıkarıyor. Buruk güldü. Üstelik böyle sürgüne gidilen bir seyahat de değil. Hatasını kabul eder gibi usulca başını yana eğdi. Tamam, bir miktar vesveseli kılıyor insanı. Ama şu yaşadığımız çağda vesveseli olmak için o kadar çok sebep var ki. Değil mi evladım? Fikirlerini kendine sakla diyordu içimden bir ses ama yapamadım. Ben biraz farklı düşünüyorum efendim. Edebiyat bu anlattığınız hususlardan çok insana kendi ruhunu gösterdiği için kıymetli bir sanattır. Mesela Victor Hugo dediniz. Jean Valjean'ın yaptığı fedakarlıklardan çok onun bizim ruhumuzdaki tesirleri önemlidir. Eğer o roman benim iyi biri olmamı teşvik ediyorsa, içimdeki kötülükle yüzleşmeme sebep oluyorsa amacına ulaşmış demektir. Hafiye romanları buyurduğunuz gibi daha çok zeka ile alakalı, zekice hazırlanmış matematik problemleri gibi. Zihnimize hitap ediyor ama unutmayalım ki bir de ruhumuz var. Sözlerimin biraz ukalalığa kaçtığını düşünerek sustum fakat hiç de korktuğum gibi bir tepki vermedi. Yoksa siz de yazıyor musunuz diye sordu. Ancak bir yazar adayı bu kadar hakim olabilir konuya, bu kadar teferruatlı konuşabilir edebiyat hakkında. Evet demedim ki zaten yazmayı bırakmıştım ama edebiyata ilgim sürseydi de bunu asla Abdülhamit'le paylaşmazdım. Yok efendim yazmıyorum, benimki sadece bir merak. İnandı sözlerime. Güzel bir merak, hiç bırakmayınız evladım. Bilakis yazmayı da tecrübe edin. Sizde öyle bir kabiliyet sezer gibi oldum. Eliyle pencereyi gösterdi. Rica etsem indirir misiniz şu camı? İzmariti dışarı atalım. Camı indirdim, sigarasının kalanını gecenin içine savurdu. Açılan camdan içeriye taze bahar havası dolmuştu. Pencereyi kapatacak oldum. Dur, dur evladım, biraz kalsın. Derin derin içine çekti nemli havayı. O an aklıma Talat Bey'le yaptığımız konuşma geldi. Yaklaşık 9 ay önce Selanik'ten payitahta giderken yine bir trenin koridorunda ayak üzere yaptığımız o sohbet. O sohbette Abdülhamit'in ne kadar tehlikeli olduğundan bahsetmişti Talat Bey. Durumun ne kadar nazik olduğundan. Kaderin şu cilvesine bak ki şimdi aynı tehlikeli Abdülhamit'le yine bir tren koridorunda edebiyat konuşuyorduk. O da tıpkı Talat Bey gibi gözlerimizin önünde uçsuz bucaksız uzanan kırlara bakıyordu. Ben de bakışlarımı dışarıya çevirdim. Gökteki ay gitgide sönüyor, yeni günü müjdeleyen bir parlaklık usulca ufku sarıyordu. Kırlardaki tarlalar, korular, dağların etekleri yavaşça ortaya çıkmaya başlamıştı. Ne güzel değil mi diye mırıldandı, ne güzel bir his. Şu bahar sabahında ağır ağır uyanan uçsuz bucaksız vatan toprağını seyretmek. Güzel, çok güzel bir ülke burası. Döndü, gözlerini büyük bir samimiyetle yüzüme dikti. Ayaklanmayla hiçbir alakam yoktu. Meşrutiyete karşı filan da değilim. Mühim olan vaktiydi. Milletin buna hazır olmasıydı. 31 yıl önce kimse buna hazır değildi. Şimdi oldu işte. İnan bana evladım, benim de sizler gibi vatanın refahından, milletin mutluluğundan başka bir isteğim yoktu. Allah'ın bana bahşettiği 33 yıllık saltanat süresince de başka hiçbir gayem de olmadı zaten. Ama bakın bana neyi reva gördüler. Ecdadımdan tahttan indirilmiş olanlar dahi payitahtta kaldılar. Öldürülenler dahi payitaht toprağına gömüldüler. Nereden çıktı bu sürgün? Nereden çıktı bu Selanik? Edebiyat konuşmanın verdiği geçici teselli kaybolmuş, uğradığı büyük hayal kırıklığı, yaşadığı yıkımın tüm tesirleri ortaya çıkmıştı. Bilmiyorum efendim dedim soğuk ve katı bir ifadeyle, kararı meclis almış diyorlar. Şöyle bir baktı yüzüme, alınmıştı sanki ona ihanet etmişim gibi kırgın bir sesle. Ama siz de haklı buluyorsunuzdur bu kararı değil mi diye sitem etti. Cezalandırılmam gerektiğini düşünüyorsunuz. Suskun kalarak onayladım. Zannederim bu tavrım sinirlendirmeye başlamıştı onu. Siz zabit misiniz evladım diye sordu bu kez, sesi sert çıkıyordu. Bu kadar genç olduğunuza göre mülazım filan olmalısınız. Cevap vermemek olmazdı. Asker değilim efendim. Ne mülazım ne de başka bir rütbem var. Pek şaşırmadı, usulca başını salladı. Cemiyettensiniz o zaman. Belki de şu fedailer teşkilatından. Emin olmuş gibi bir kez daha salladı başını. Öyle olmalı. Pek muteber bir fedai olmalısınız. Yoksa böyle mühim bir vazife vermezlerdi. Bir an bakışlarını kaçırdı. Vagonuna gidecek, ben de kurtulacağım sandım. Yapmadı, bana döndü. Kim aldı sizi cemiyete? Sahiden merak ediyorum. Bu kadar genç yaşta, üstelik edebiyata bu kadar meraklıyken nasıl bulaştınız bu belalı işlere? Kim öne yak oldu size? Cevap verme dedi yine içimden o ses ama tutamadım kendimi. Siz öne yak oldunuz efendim. Şaşkınlıkla çarpıldı yüzü. Nasıl? Ben mi? Evet efendim, siz dedim sözlerimin üzerine basa basa. Babam Selanik Marif Müdürü Emrullah Bey'i Fizan'a yollayarak, onun genç yaşta o çöl şehrinde ölümüne sebep olarak siz teşvik ettiniz beni. Evet efendim, kusura bakmayın ama beni cemiyete siz kaydettiniz. Ne diyeceğini bilemeden öylece kala kalmıştı. İyi geceler efendim diyerek ayrıldım yanından. Öteki vagona geçerken dönüp son kez baktım. Sanki kamburu biraz daha artmış, yüzü biraz daha solgunlaşmıştı. Hayır, gözlerinin önünden hızla akıp giden vatan toprağını da seyretmiyordu artık. Ne yapacağını bilemeden öylece duruyordu koridorda tek başına. 20. Ayrımın sonu. Sayfa 214.